Ayrım 13. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 183. 4. Bölüm. İmam-ı Azam'ın siyasal mücadelesi ve şehit edilişi. İmam-ı Azam'ın isyan ahlakı. Bir gaza 50 hacdan daha kıymetlidir. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam, kudretin insanda vücuda getirilişini, yaratılmasını, Allah'ın fiili olarak, vücuda getirilmiş bu kudretin kullanılmasını ise insanın fiili olarak görüyordu. Yine ona göre, kul bu kullanıma başvurmadan Allah'tan bir şey isteyemez. İşin özeti ve esası budur. Kader kavramı bahane edilerek bunun dışında söylenenlerin tümü, her anlama çekilebilecek belirsiz söylemlerdir. Nitekim İmam-ı Azam bunun farkındadır ki, kader meselesinde son sözü, "Bu konuyu fazla kurcalamayın, altından kalkamazsınız" mealinde okumuştur. İslam'a Emevi yandaşı ulemanın soktuğu Kur'an dışı kader anlayışı, esası bakımından Emevilere ve benzeri saltanatlara isyanı önlemede bir tür kutsal çareydi. O halde bu sahte kader anlayışına karşı çıkanın ilk işi zulme isyan olacaktır. İmam-ı Azam da bu anlamda bir isyancıdır. Zaten düşmanlarının onu ithamda kullandıkları en önemli suçlamalardan biri de ümmeti isyana teşvik suçlamasıdır. O, isyanını ilim ve fikirde bizzat, siyasal alanda ise dolaylı desteklerle yerine getirmiştir. Onun değerli bulduğu tüm isyanları hem fikren hem de maddeten desteklediğini görüyoruz. Bir hanif ahlakı olarak isyan ahlakı. Kur'an'da isyan. İsyan kökünden türeyen kelimeler Kur'an'da 30 küsur yerde geçer. Bunların 20 küsuru fiil halinde kullanımdır. İsyan kelimesi İsfahanlı Ragıb'ın da beyan ettiği gibi değnek sopa anlamındaki asa kelimesiyle aynı köktendir. Ve isyan bir şeyi asa ile engellemek anlamındadır. Kelime daha sonra geçirdiği değişim ve gelişimle her türlü karşı çıkma anlamında kullanılmıştır. Biz burada şu ana kadar işaret edilmemiş bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Hz. Musa'nın serüveni anlatılırken kullanılan asa, değnek, sopa kelimesi, eğer isyan anlamına alınırsa, ki bu dil bakımından mümkündür, bu büyük peygamberin en büyük mucizesi Allah'a ve onun elçisine isyanla damgalanan Firavun'a karşı isyan etmek olur. Kur'an bunu kendi terminolojisi içerisinde Firavun'un yardakçısı büyücü ve yöneticilere karşı Musa'nın asası ifadesiyle vermiştir. Musa'nın en büyük mucizesi onun asasıdır. Acaba bu bir değnek midir yoksa asa kelimesinin esas delaleti olan isyan mıdır? Musa'nın asasının Firavun'un sihirbazlarının bütün hünerlerini yalayıp yutmasıyla sembolize edilen nedir? Firavun'un hünerli sihirbazlarıyla sembolize edilen teknik askeri gücü, Musa'nın asası ile sembolize edilen isyan ve karşı çıkış gücü mağlup etti, diyebilir miyiz? Biz, diyebileceğimiz kanaatindeyiz. Eğer böyleyse en büyük mucizelerden biri de zalimlere karşı isyan olacaktır. İsyan ahlakının tarihteki en seçkin temsilcilerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal'in, Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi komuta ettiği Bedir Savaşı'dır mealindeki söz ve yaklaşımı, tam bu noktada muhteşem bir fark edişin ifadesi olarak karşımızdadır. İsyan konusunun ilginç noktalarından biri de şudur. Kur'an hem Adem'in, insanın, hem de şeytanın Allah'a ters düşmesini isyan olarak nitelendiriyor. Adem Rabbine isyan etti. Taha 121. Şu bir gerçek ki şeytan Rahman olan Allah'a karşı asi olmuştur. Meryem 44. O halde oluşun sadece eksi kutbunda değil, artı kutbunda da yaratıcı ve hür benliğin kıvılcımını isyan oluşturuyor. Kur'an bu isyanın ilk kez Allah'a karşı sergilendiğini ve bağışlandığını söyleyerek bakınız 2'ye 37, 20'ye 122. İsyanın varlığından değil, isyanda ısrar etmekten şikayetçi olduğuna vurgu yapmaktadır. Adem'in zellesi ve sonra bağışlanması, yaratıcı hür benliği elde etmede isyanın gerekliliğini, şeytanın inadı ise isyanı ilahlaştırmanın yanlışlığını anlatmaktadır. Yapmak için yıkmakla, yıkmayı kutsallaştırmak aynı şey değildir. Peygamberler de onlara karşı çıkanlar da birer isyancıydılar. Hazreti Musa da Firavun da birer asiydi. Ama Musa iyiye ve güzele isyan edene isyan içindeydi. Bu yüzden onun isyanı mucize, Firavun'un isyanı hüsran olmuştur. Bütün yaratıcı ruhlar derece derece birer asidir. Mevcuda isyan etmeyen benlik varoluş sırrını yakalayamaz. İsyanı tanımayan ruh, alışkanlığa ve geleneğe yenik düşer. Alışkanlık ve gelenek yaratıcı gücün afyonudur. Ölümsüzlüğün kandilini yakan ve kubbeye zamanüstü ses, renk, desen ve ahenk bırakanlar her alanda isyan öncüleridir. Yaratıcı ruhta isyan öncelikle mevcuda, alışılmışa, dayatılan kabullere isyandır. Mevcuda isyan insanoğlunun en çetin işidir. Bunun içine ana babaya karşı çıkmak gibi zorluklar bile girer. Mevcuda isyanın tanrısal sembolü Hazreti İbrahim'dir. Yaratıcı irade yönündeki yürüyüşte her oluş bir İbrahim gerektirir. Mevcut, en iyi şekliyle bile yerinde duruş, çürüyüştür. İleri geçmek, duranı itmek, onun üstüne basmakla olur. İşte bu isyandır ve ileri gidenler çürümeyi bekleyenlerin bağırtılarıyla sürekli rahatsız edilirler. Yürüyen ruhun her anı bir öncekine isyandır. Çünkü yürüyen ruh her an yeni bir iş ve oluştadır. Kur'an 55:29. Yaratıcı isyan günahı tanıyan fakat ona esir olmayan ruhun tavrıdır. Yıkıcı isyansa günaha ve tahribe kul olmayı amaç edinen saplantıdır. Birincisi peygamberlerin, ikincisi onlara düşman ruhların isyanıdır. Oluş bu iki isyanın sürekli düellosudur. İnsanlığın büyük evladı Hallaç, Tavasi'inde bu nükteye dikkat çekerken şöyle diyor. Ahmet, Hazreti Muhammed ile İblis'ten başka hiç kimseye iddiacı olmak yaraşmamıştır. Şu var ki, İblis'in gözden düşmesine karşı Ahmet için gözün gözü açıldı. İblis'e secde et dendi, Ahmet'e bak. İblis secde etmedi, Ahmet de sağa sola bakmadı. Yani ilk anda ikisi de emre karşı isyan sergiledi. Hallac'ın bu sözleri ve geniş izahı için bakınız Öztürk, Hallac-ı Mansur ve eseri 109-111. Kur'an, isyan konusunda iki tehlikeden sakındırmak istiyor. İsyanı hiç tanımamak ve isyanı ilahlaştırmak. Birinci hal, melek insan hayaline esir olmaktır ki, Kur'an, insanın yaratılış gerçeğine aykırı olan bu kabule değer vermez. Bakınız 2:30, Ahzab 72. Ne ilginçtir ki, meleklerden söz eder ayetlerden biri, onları kendilerine emrettiği hususlarda Allah'a isyan etmezler, Tahrim 6 diye tanıtıyor. Oysa ki insan, zalim ve kan dökücü olarak nitelendirilir. İnsan, isyanı tanıyan ve kullanan bir varlıktır ve bu yüzden üstündür. Hazreti Muhammed bu gerçeği ifade ederken şöyle diyor. Eğer günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyen bir topluluk getirirdi. Müslim, Tövbe 11, Tirmizi, Cennet 2. Bu söz, din dilinde bir adı da günah olan isyanın, hayat ve oluştaki yerine dikkat çeken mucize bir beyinedir. İsyan konusunda ayrıntılar için bizim Kur'an açısından Şeytancılık adlı eserimize bakılabilir. İsyan kavramını günümüz İslam dünyası bağlamında değerlendirirsek şunları söyleyebiliriz. İslam dünyası büyük isyanlara ve büyük asilere muhtaçtır. Kur'an'a göre en büyük engeli aşmak, boynumuzu bukağılayan tabuları kırmaktır. Bunu ancak büyük hamlelerin yaratıcısı dev asiler yapabilir. Ne yazık ki İslam dünyası bukağılarını kırmak için isyan etmek yerine saltanat ve mide uğruna savaşıyor. Onun kavgaları Kur'an'ın amaçlarına yönelik değildir. Olsaydı dünyanın kaderi çoktan değişirdi. Genelde tüm dünya, özel olarak da İslam dünyası gerçek İbrahimlere muhtaçtır. İnsanoğlunun yetiştirdiği en büyük benliklerden biri olan İmam-ı Azam, isyanıyla sonsuzlaşan ruhlardandır. Onun yaratıcı isyanını kutsamayı onur biliriz. Firavunları kim üretti? Kur'an'a göre firavunları üretenler zalimlere uşaklık edenlerdir. İmam-ı Azam, Müslüman ümmetin firavun yaratan zihniyeti sona erdirmesini İslam imanının temel icabı olarak görmektedir. Bu imanı hayata geçirecek dirayet yoksa hiçbir ibadet bir anlam taşımayacaktır. Bir Kur'an mümini ve mütehassısı olarak İmam-ı Azam şunu elbette ki çok iyi bilmekteydi. Hiçbir zalim, kendisine sessiz kalan bir kitlenin dolaylı desteği olmadan yaşayamaz. Hele din, zulme uşaklık aracı yapılmışsa, firavunların bir biçimde ve değişik adlar altında zuhur etmesi kaçınılmazdır. Kur'an'dan öğrenmiş bulunuyoruz ki mazlum bildiğimiz birçok halk aslında pasif zalim oldukları için ezilip horlanmışlardır. Mazlum gerçek mazlumsa zalimin uzun süre egemen olması söz konusu değildir. Zulüm, din veya dinsizlik adı altında uzun süre devam ediyorsa bunun sebebi zalimlere uşaklığı hüner sanan bir halkın en azından bir satılmışlar ekibinin varlığıdır. Bu ekip pasif zalimler ekibidir. Pasif zalimlik. Zulme baş kaldırması gerekirken küçük çıkarlar veya gizli imansızlıklar yüzünden zalimlere karşı sessiz kalan, böylece onlara dolaylı destek veren kişi veya toplumların sıfatıdır. Kur'an'ın bu noktadaki tezi şudur. Aktif zalimlerin birçoğunu pasif zalimler, yani zulme bir biçimde uşaklık edenler yaratmıştır. Kur'an'ın bu anlamda devrim yaratan tespitlerinden biri de Zühruf suresinin 54 ve 56. ayetlerinde verilmiştir. Ne yazık ki bu devrim yaratan ayetlerle ilgili olarak klasik müfessirlerin ne dediğini öğrenmek için 30'a yakın tefsiri karıştırdığımda ayetlerin mesajıyla ilgili en küçük bir açıklama göremedim. Yüzyılımızın büyük müfessirlerinden biri olan Türk müfessiri Elmalılı Hamdi Efendi, ölüm 1942'de, susmayı yeğleyenler arasındadır. Bu ayetlerin sadece tercümelerini vermekle yetinmiş, tek kelimelik yorum getirmemiştir. Neden sustular? Klasik tefsirlerin büyük kısmı Arabizmin İslam'a ve Müslümanlara egemen olduğu dönemde yazıldı. Anılan ayetlerin mesajını o dönemde bütün açıklığıyla ortaya koymak, ölüm fermanını imzalamakla eş anlamlıydı. Nitekim icraatı ve fetvalarıyla bu ayetlerin mesajını hayata geçirmeye kalkan İmam-ı Azam, bunun faturasını hayatıyla ödemiştir. Sonraki dönemlerde ise hem Emevi egemen anlayış dinleşmiş olduğu, hem de dinin saltanat aracı olarak kullanımı devam ettiği için bu ayetlerin mesajı yine örtülü tutulmuştur. Bu ayetlerin devrim niteliğindeki mesajı üzerinde hakkıyla konuşmak için dinin saltanat aracı olmaktan çıkarılmış olması gerekir. Aksi halde o mesajı telaffuz eden, o coğrafyadaki yönetime ve yönetimlere isyan etmiş sayılır. Hem o mesajı açıklamak, hem de isyan etmiş sayılmamak, ancak laik bir sistemin egemen olduğu ülkede mümkündür. Biz, Kur'an, laikliği sadece hoş gören bir kitap değildir, laikliği bizzat isteyen bir kitaptır derken, ne sürçülisan ediyoruz, ne de birilerine hoş görünme havasına giriyoruz. Söylediğimiz aynıyla hakikattir ve imanımızın bize yüklediği bir görevin ifasıdır. Şimdi Zühruf 54 ile 56. ayetlerin mesajını açık şekilde ortaya koyalım. Firavunları yaratan halkların uşaklık psikolojilerini deşifre edip bu psikolojinin Allah'ın nasıl öfkelendirdiğini, pasif zalimlerden intikam alma kararına nasıl vardırdığını ifade eden bu ayetler, emperyalizmin hapishanesine dönüştürülmüş mabetlere hapsolmayı din sanan bir kitlenin Allah tarafından Allah'ın düşmanı gibi algılandığını göstermektedir. Demek ki mabede, mescide abone olmak Allah katında her şey demek değildir. Bunun içindir ki Kur'an iki tür namazdan söz etmektedir. 1. İnsanı Allah'a yaklaştıran miraç hükmünde namaz. 2. İnsanı Allah'ın düşmanı haline getiren lanetli namaz. Maun suresi 4-7. Kur'an'a saygımız varsa bu namazlardan ikisini de gündem yapmalıyız. Birini sakladığımızda biz de Kur'an'ın lanetine çarpılırız. Çünkü bu iki namazın birini sakladığımızda namazın gerçek anlamını kavramamız mümkün olmaktan çıkar. Zühruf suresi devrimi. Tam bu noktada Zühruf suresinin 54 ila 56. ayetlerine dikkat çekmeyi gerekli görmekteyiz. İşte Firavun toplumunu böyle küçümseyip horladı da onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplumdular. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suya gömüverdik. Onları sonra gelecekler için bir selef ve bir örnek yaptık. Bu ayetleri tefsir kurallarını, semantik ve hermenötik incelikleri dikkate alarak değerlendirdiğimizde şu gerçeklerin altını çizmemiz gerekiyor. 1. Firavunların horlayıp ezmesiyle toplumun ona itaati arasında bağlantı vardır. O itaat olmasaydı bu horlayıp ezme de olmayacaktı. 2. Firavun'un horlayıp ezmesine isyan yerine itaatle karşılık verilmesi Allah'ı öfkelendirmiş, bunu yapan kitleden intikam alma kararına vardırmıştır. Firavunları yaratanların bu ruh yapıları ve kişilikleri Yunus suresi 83'te de anlatılmıştır. Firavun ve kodamanlarının kendilerine kötülük etmelerinden korktukları için kavmi arasından bir gençlik grubu dışında hiç kimse Musa'ya inanmadı. Çünkü Firavun o toprakta gerçekten çok üstündü ve gerçekten sınır tanımaz azgınlardan biriydi. Anlaşılan o ki, Kur'an bir kitlenin içinden birileri zalimlerle işbirliği yapmadıkça o kitlenin zulüm ve istilaya yenik düşmeyeceği kanısındadır. Kur'an, Zühruf 54. ayette kullandığı kelimeyi kullanarak kendisini tebliğ eden peygambere şu emri vermektedir. Gerçeği hakkıyla göremiyor olanlar seni asla küçümsemesin, ezip horlamasın. Rum 60. Muhammedi müminler ezip horlayanlara sessizce itaat edemezler. Bu itaat varsa ne cami bir işe yarar ne de namaz. Bu bilindiği içindir ki emperyalist sömürgeciler bir ülkede kendilerine isyan yoksa cami sayısının artmasından asla rahatsız olmazlar. Emeviler de rahatsız olmamışlardır. Tam aksine sömürdükleri ülkelerde cami sayısının artmasını, halkın camilerde daha çok toplanmasını teşvik ederler. Emeviler de teşvik etmişler, halkın camilerde daha uzun süre kalması için ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü böylesi camiler sömürünün gardiyansız hapishaneleri gibidir. Sayıları arttıkça sömürenlerin işi kolaylaşır. Mesele gelip şurada düğümleniyor. Hz. Muhammed, özgürlüklerin ve esaret tanımamanın sembolü müdür, yoksa daha çok namaz kılmanın, daha görkemli sarık sarmanın sembolü mü? Kur'an birinci şıkkı onaylıyor. Hz. Peygamber bu şıkka göre yaşadı ve onu miras bıraktı. Emevi bu mirası yozlaştırıp özgürlüklerin peygamberini daha çok namaz kılmanın, daha görkemli Arap sarığı sarmanın sembolü haline getirdi. Bu saptırma ve yozlaştırmaya ilk büyük isyan İmam-ı Azam Ebu Hanife'den geldi. Arap fistanı ile Arap saltanatlarını dinleştirenler İmam-ı Azam'ı namazsız ve isyancı bir din kurmakla suçladılar. İmam-ı Azam, Hz. Peygamberi özgürlüklerin ve esaret tanımamanın sembolü olarak öne çıkarmanın faturasını başıyla ödedi. Ve büyük imamın ardından İslam tarihi asırlarca Emevi zihniyetiyle yürüdü, ta Mustafa Kemal'e kadar. Mustafa Kemal, İmam-ı Azam'ın hedefine vardırılamamış isyanını hedefine vardırdı. Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın esas anlamı bizce budur. Mustafa Kemal, Hazreti Muhammed'i yeniden esaret tanımamanın sembolü ilan etti. Tıpkı İmam-ı Azam gibi İslam'ın temel ibadetinin zulme karşı çıkış olduğunu dünyaya duyurdu. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesinin özgürlük savaşı Bedir Harbi olduğunu da Müslümanlara duyurdu. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in çevresini saran dalkavuklar ekibi ve onlara daha sonra çıkarları uğruna iltihak eden saltanat dincileri, Mustafa Kemal'in bu asli mesajının üstünü örttüler, onu bu mesajın tam tersi bir anlayışın öncüsü gibi tanıttılar. Mustafa Kemal'in tepelediği Haçlı Batı da önce dalkavuklara, sonra da dincilere bu yolda tüm desteğini verdi. Gerçek şu ki, emperyalistler ezip sömürmek istedikleri toplumların direnen unsurlarını bir tür insanlık düşmanı gibi tanıtmakta, onları faşizmle, despotizmle, insan haklarını ihlalle, aşırı devletçilikle, evrenselliğe karşı çıkmakla suçlamaktadırlar. Onca ilmine, irfanına, bütün fıkıh ekollerinin babası sayılmasına rağmen İmam-ı Azam'ı işkenceler altında katletmelerinin sebebi de işte budur. Yani zulme ve zalimlere örtülü destek anlamına gelecek uşaklığa yanaşmaması. Türk Kurtuluş Savaşı'nın öncülerini, özellikle Mustafa Kemal'i aynen böyle suçlamışlardır ve bugün emperyalizmle işbirliği zilletine tenezzül edenler de Mustafa Kemal'i aynı Haçlı lügatı kullanarak suçlamaktadırlar. Şunu da unutamayız. Ahzab 57. ayete göre Allah'a ve peygambere eziyet edenler lanetlenmişlerdir. Peygambere eziyeti anlamakta zorluk çekilmez ama Allah'a eziyet nasıl olur diye sorulmaktadır. Zühruf 55. ayet bu sorunun cevabını getiriyor. Orada kullanılan asefuna kelimesi bizi üzdüler, öfkelendirdiler anlamındadır. Demek ki zalimlere pasif destek yani onlara yamaklık Allah'a eziyet etmektir. Allah bundan öylesine rahatsız olmaktadır ki bunu bir intikam sebebi sayıyor. Zalimlere itaat Allah'ı öfkelendiren tek kötülüktür. Hud suresi 59. ayet bunu inatçı zorbaların emrine uymak şeklinde tanımlıyor. İmam-ı Azam, Mehmet Akif ve Mustafa Kemal'de Bedir Harbi'nin yeri ve anlamı. Bu büyük benliklerin üçünde de temel düşman zulüm, üçünde de imanın temel belirişi ve temel ibadet zulümle mücadeledir. Zulüm ana başlığı altında şirkin her türünü riyakarlık, insanputlaştırma, ecdatperestlik sokmak durumundayız. İmam-ı Azam da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade de özellikle Atatürk bu zulüm türlerinin tümüne karşı mücadele vermiştir. Üçü de ibadetleri imandan bir parça görmeyen anlayışlarını zulme karşı mücadelede kırmaktalar. Zulme karşı mücadelesi olmayan bir imanı sağlam iman saymamaktadırlar. Üçü de onur ve istiklal mücadelesi bitinceye kadar seccadeyi dürmenin gerektiğini inanmaktadır. Atatürk'ün İmam-ı Azam'dan adeta miras gibi alıp benimsediği zulme karşı mücadele zihniyeti, onu Hazreti Peygamber'in temel özelliğinin esaret tanımama ve temel mucizesinin de Bedir Savaşı olduğu fikrine götürmüştür. Gerçekten de Mustafa Kemal'in bu din, iman ve peygamber anlayışı tam bir İmam-ı Azam idraki sergilemektedir. Zulme karşı çıkışın Bedir Savaşı ile irtibatlandırılması da İmam-ı Azam kaynaklıdır. Hazreti Ali evladından Zeyd bin Ali Zeynil Abidin, Hicri 121 yılında Hişam bin Abdülmelik'e karşı ayaklandığında İmam-ı Azam onun bu zalim yönetime isyanını Peygamberimizin Bedir Savaşı'na benzetmiş ve o idrakle desteklemiştir. İmam-ı Azam'dan 13 asır sonra verilen Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın bir tür İmam-ı Azam'ı olan Mehmet Akif Ersoy, Bedir Harbi ile Türk Kurtuluş Savaşı arasında iman ve zihniyet bakımından olduğu kadar savaşı veren askerlerin kişilik yapıları ve tarihi rolleri bakımından da irtibatlar kurmuştur. Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştırdığı ölümsüz şiirinde Çanakkale'yi geçilmez kılan Mehmetçiklerin iman ve misyonlarını şu dizelerle tanıtmıştır. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Özgürlük ve bağımsızlık aşkı. İmam-ı Azam, şahsiyet olarak sosyal hayatta, ilim ve fikir adamı olarak da fıkıhta özgürlük ve bağımsızlıktan yana taraf olmuş, içtihatlarını bu yönde yapmış, fetvalarını bu yönde vermiştir. O, bildiğimiz gibi mevaliden bir bilgindi. Mevali, bir anlamıyla da kölelikten gelen, kölelikten kurtulmasına rağmen Arap gururunun hegemonyası yüzünden hayatı boyunca köle muamelesi gören insan demektir. Bir mevali çocuğu için hayatın en büyük nimeti, Allah'ın en büyük lütfu, özgürlüktür. Bu, herkes için bir kere doğru ise Ebu Hanife için bin kere doğrudur. Çünkü o, mevali çocuğu olmasına ilaveten yaratılış ve kişilik olarak da özgürlük aşığıdır. Onun için özgürlükten yoksun kalmak pahasına bir hayat, hayat değildir. Özgürlük ve bağımsızlık yoksa ölüm tercih edilmelidir. İmam-ı Azam uzmanı Ebu Zehre şöyle diyor. Ebu Hanife hür bir adamdı. Bunun için kendi hürriyetini koruduğu gibi başkalarının hürriyetini de takdir ederdi. Buna bağlı olarak fıkıh meselelerini hallederken aklı yerinde insanların tasarruf haklarına ve iradelerine hürmet etmeye son derece önem verirdi. Hem toplumun hem de yönetimin bireyin özel hayatına karışmasına karşı çıkmıştır. El verir ki birey dinin ve toplumun bir değerini tahrip etme noktasına gelmesin. Bakıyoruz o akıl bali olan kıza evlenme konusunda tam selahiyet veriyor. Velisi bu kıza asla karışamıyor. Bu meselede 4 mezhep imamı içinde yalnız o böyle düşünüyor. Yine o kişilerin sefih, bunak, borçlu gibi gerekçelerle hacır altına alınmasına izin vermiyor. Ebu Zehre 344. Reşit olan kimse malında tasarruftan men edilemez. Böyle bir kızın velisi onun üstünde hiçbir sulta kuramaz. Ebu Hanife bu fikriyle 4 mezhebin imamları içinde tektir. Yine öteki fakihlerin aksine sefihlerin, borçluların hacır altına alınmasına da karşı çıkmıştır. Ebu Zehre 344-346. Ebu Hanife, insanın beyanını aksi ispatlanıncaya kadar hükme esas almaktadır. Bu anlayışını gayrimüslimler için bile yürütmüştür. Bilindiği gibi, Kur'an'da adları geçen sahabilerin hangi dinden oldukları tartışıldığı gibi, putperest olup olmadıkları da tartışılmıştır. İmam-ı Azam sahabilere Hristiyan muamelesi yapar, onların kadınlarıyla evlenmeyi, kestikleri etlerin yenmesini helal sayar. bu hükmünü Sabilerin kendilerini Hristiyanlığın bir mezhebi olarak tanıtan beyanlarına dayandırmaktadır. Sabilere putperest muamelesi yapan fakihler ise onların sözleriyle içlerindekilerin birbirine uymadığını söyleyerek hüküm vermektedirler. Yani Sabileri içlerinde sakladıklarını iddia ettikleri niyetleriyle yargılamaktadırlar. Bakınız Serahsi, Şerhussiyeril Kebir, 1'e 149. Başkalarına muhtaç olmadan yaşamak. İmam-ı Azam'ın özgürlüğünü koruyabilmesi biraz da kimsenin ihsanına muhtaç olmamasına dayanıyor. Ebu Hanife hayatını ilim ve ticaretle geçirdi. Rızkını ticaretten kazandı, kazancının bir kısmıyla ilmini de insanlık için harcadı. Ticaret ona bir yandan güç ve imkan verdi, bir yandan da başına dertler açtı. Çünkü Ebu Hanife geçinmek için hilafet makamının vereceği görevlere muhtaç olmadığından teklif edilen tüm görevleri reddetti. Bu, hilafet makamını ona karşı öfkelendirmiştir. Ebu Hanife, ticaretten elde ettiği maddi güç sayesinde Emevilerle mücadeleye destek verdiği için de halifelerin düşmanlığını üzerine çekti. Denebilir ki, onun başına dertler açan ve sonunda da ölümüne sebep olan bu başı dikliğin verdiği gururdur. İmam-ı Azam o gururdan zerre kadar fedakarlık etmedi. Bu sebeple bir yandan meslektaşları olan ulema tarafından kıskanılmış, bir yandan da minnet borcu altına girmediği yönetimler tarafından düşman ilan edilmiştir. Ebu Hanife'nin bu dünyalık için kimseye temenna etmeme meziyeti, tıpkı onun akılcılığı gibi kendisini izleyen Hanefi fakihlerinin birçoğu tarafından aynen korunmuştur. Hanefi fıkhının en büyük teorisyenlerinden biri, belki de birincisi olan El-Kerhi, Ölüm 349-152, bu açıdan çok saygın hatıralar bırakmıştır. Kerhi, ameli fıkıhtaki akılcılığını da İmam-ı Azam'ı izleyerek gösterdi. Tıpkı İmam-ı Azam gibi kadılık kabul etmedi, hediye almadı. Onun öğrencisi ve Hanefi fıkhının dev isimlerinden biri olan El-Cassas, Ölüm 370-980, aynı yolu izledi. Hediye kabul etmedi, kadılık görevi üstlenmedi. Kerhi, hayatının son zamanlarında felç olmuştu. Arkadaşları onun geçimini rahatlatmak için aralarında anlaşarak devrin yönetiminden Seyfuddevle El-Hemedani'den yardım almaya karar vermişlerdi. Bunu öğrenen Kerhi şöyle dua etti. Allah'ım, rızkımı hayatım boyunca koruduğum tarzın dışında bir yoldan verme. Arkadaşları Seyfuddevle'den 10 bin dinarlık büyük bir yardım alıp geldiler ama onları karşılayan Kerhi değil, onun ölüm haberi oldu. 13. ayrımın sonu, sayfa 197.